Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sana.
Hocam şimdi geçen hafta çok güzel bir konuda kaldık. Yani hocam bayağı siz de biz de psikoloji kitapları okuyoruz. Bu kitaplarda şunu görünce üzülüyoruz tabii. İşte Pavlov köpekler üzerinde deney yapıyor. Başka birisi fareler üzerinde deney yapıyor.
Evet.
İnsan anlamaya çalışıyorlar. Ya kardeşim bir insan Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah ve lekad halaknel insane fi ehseni takvim diyor bizim Rabbimiz. Biz insanı en mükemmel şekilde yarattık diyor şimdi. Hocam İslam'daki insan tasavvuru çok yüksek. Hazreti insan diyoruz. Psikolojiye geliyoruz şimdi. Psikolojimiz bozuluyor hocam. Fare, evet. Fare miyim? Tavuk muyum? Kartal mıyım? Tercih et artık.
Diyor evet. Onu.
Şimdi hocam bir şey söylüyor Gazali. Bütün bu problemi hallediyor kökünden. Diğer hayvanlarda olan haller insanda mevcuttur. Yani biz hocam insan psikolojisinde, tasavvufta insanda kedi ahlakı olabileceğini, tilki ahlakı olabileceğini, yılan ahlakı olabileceğini inkar etmiyoruz. Çünkü her hayvandaki olan özellik bizde de olabilir. Ama Gazali şunu soruyor hocam. Peki insanda olan olgunluk, kemalat hayvanlarda var mı? İşte orada.
Evet.
Belki psikoloji buna cevap veremiyor sanki hocam.
Şeyin hocam, Maslow'un humanist psikolojinin öncüsü. Maslow'un bir sözü var. Freud bize diyor, insanın hastalıklı yolunu, yönünü gösterdi.
Evet.
Artık sağlıklı yanını göstermenin sırası geldi diyor. Gerçekten Freud'un anlattığı insan bir ruh hastası yani. Bir klinik vaka. Hatta tımarhaneye tıkılması gereken bir sapkın.
Hocam şunu antiparantez ilave edebilir miyiz? Mesela hocam benim bazı avukat arkadaşlarım var, polis arkadaşlarım var. Çok karamsarlar. Tabi bu avukat ve polis arkadaşlar hep kötülerle muhatap olduğu için kardeşim bu dünyada iyi insan yoktur. Herkes menfaatinin peşindedir. Herkes fırsat bulsa soygun yapar, dolandırıcılık yapar, adam öldürür falan falan. Ya kardeşim dur diyorsun ya, niye bu kadar karamsarsın? Sonra düşünüyorsunuz hocam, adam polis. Hiç kimse şimdi bir Allah dostunu polise alıp götürmüyoruz ki. Ya evet. Adam Allah dostu çok güzel insan, polis efendi tanış demiyoruz ki.
Evet.
Polise kimi götürüyoruz? Ya koş polis efendi, yan komşu bana saldırdı. İşte bak banka soyuldu, bilmem adam öldü. Zavallı polisler ne yapsın?
Evet, şimdi doktorlar hocam. Hep hastalarla muhatap oluyor. Ama evet. Şimdi buradan hareketle bütün insanların hasta olduğunu düşünürse... O zaman problem oluyor.
Şöyle yani. Diyelim hocam. Bir doktor beyefendi sabah oturuyor muayenehanesine. Akşama kadar diyelim ki 150 kişi gördü. Evine gitti, arkadaşlar falan da gördü. Diyelim ki günlük 170 kişi gördü. Bunun 150'si hasta. Çoğunluk hasta. O zaman evet. Şunu mu demesi lazım? Kardeşim herkes hastadır. Şu dünyada bir tane sağlam Allah'ın kulu yoktur mu desin?
Evet. Ya mesela bilimsel araştırmada örneklem diye bir şey var ya hocam. Nedir? Bir alanla ilgili araştırma yapıyorsunuz. Oradan bir kesit alırsınız, onlar üzerinde araştırma yaparsınız. Ama siz ne yapmışsınız? Diyelim ki Freud ne yapmış hocam? Sadece Viyana Sosyetesi'nin deyimlerindeyse problemli insanları, Viyanalı olacak, sosyete olacak ve onlardan da hastalıklı olanlar üzerine odaklanacak ve buradan hareketle bir genelleme yapacaksın. Bu arada Maslow tabii insanın sağlıklı yönüne odaklanıyor ama o sağlıklı yönler insanın bütün sağlıklı yönleri değil. İnsanın diyelim ki bir de metafizik boyutu da var insanın. O boyuta çıkamıyor Maslow'un yaklaşımı. Dolayısıyla insanın diyelim ki iyi olmak, çabalamak, işte üretmek gibi pozitif özellikleri üzerinde duruyor. Ama diyelim ki insanın sıra kemalat dediğimiz metafizik ve manevi hallere sıra geldiği zaman orada Maslow duruyor yani.
Onu biraz da sanki transpersonal psikoloji
evet, el atıyor. Evet, o tarafa yaklaşıyor. Oradaki transpersonal psikolojinin problemi bir kere transpersonal psikolojideki bütün akımlar aynı kategoride değil. Diyelim değil. Ki yaradanı hesaba katan yaklaşımlar da var. Stanislav Grof gibi. Ama Maslow da transpersonal psikolojide önemli bir isimdir. Ama o ateidir. Tanrı tanımaz.
Ateist.
Evet. Bir de bir kısmı mesela Grof'ta o vardır hocam. Bir şey manevi olsun, pozitif anlamda değil, fiziksel anlamda. Metafiziksel olsun da ne olursa olsun modundadır. Peki onun kötüsü de var, iyisi de var. Yani, metafizik hallerin.
Evet. Modern dünya akımlar var ya hocam işte. Bir sürü evet. Böyle asla olmayan arayışlar. İyi niyetli ama işte cincilik var, pericilik var.
Hepsi
var.
Mesela şey, ilham. İlham sana melekten de Allah'tan da gelebilir. Ama diyelim ki ilhamı sözlük anlamıyla kullanıyorum. İçine o kötülük tohumunu atan şeytan da olabilir ya da şeytansı şeyler olabilir. Onları birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani bir şey içine doğdu diye onun illa da iyi olması gerekmiyor yani.
Evet. Bizim tasavvuf hocam bunlar kolay. Estağfirullah. Fe'elhemeha fucuraha ve takvaha. Melekler insana güzelliği ilham ediyor. Fucuru ve günahı da nefsimiz ve şeytan bize ilham kelimesi kullanılmış. Yani dediğiniz gibi her ilhamat da ulvi böyle yüce alemlerden gelmiyor mesela.
Şimdi mesela böyle 5-10 yılda bir haberlere çıkar hocam. Adam oğlunu kurban etmeye kalkmış. Niye? Rüyasında görmüş. İbrahim peygamber kurban etti oğlunu. Ya peygamberin ilhamıyla, onun için hani sufilerde zahire aykırı olan her batın batıldır ilkesi hocam. Burada önem kazanıyor yani.
Bir de şu var, peygamberlerin rüyası normal rüya değil.
Evet.
Vahiy. Onlarda şüphe oluşmuyor. Yani bizim rüyalarımız karma karışık rüya. Edgâsü ahlem diye geçer
evet.
Suresinde. Karma karışık. Hı hı. Yani bazen gündüz bir şey canımız ister, dondurma canımız istemiştir. Rüyamızda dondurma yeriz. Yani bazen birinden korkmuşuzdur, rüyamızda onu dövmeye kalkarız falan. Ama peygamberlerin rüyası kategorik olarak hocam bizden farklı. Onlara evet. Vahiy getirdiği için Cebrail aleyhisselam onlarda şüphe oluşmuyor. Evet, yani şunu diyelim hocam o zaman. Yani insan hayvandan üstündür. Yani bu bize çok komik cümle geliyor Müslümanlar olarak ama maalesef bu seküler psikoloji bunu söylesek vay efendim sen bunu nasıl söylersin? Ne hakla hayvanlara zulmedersin diye dayak bile yeriz sanki.
Evet, şimdi insan hocam çıplak bir maymun olarak tanımladığınızda ya da biyokimyasal bir bilgisayar olarak tanımladığınızda öyle davranmaya başlıyor inanan, ona inandığı zaman. O zaman diyor ki çıplak bir maymun ne yapar? Kendi çıkar için sadece davranır yani. Haz peşinde koşar, elemden kaçınır, başka bir şey yapmaz. O zaman ben de bunu yaparım. Bana haz veren ne varsa onun peşinden giderim. Bana elem veren, acı veren şeylerden de ben uzak dururum. Sadece bu. Ama bazı insanın çile de çekmesi gerekiyor. Çile ilk başta insana acı verir ama sonuçta insana olan şeyler kazandırır. Ama hayvansı bir mantıkla onu yapamazsın yani. Ya da biyokimyasal bir bilgisayar olarak bir insan kendini gördüğünde, tanımladığında hocam, o zaman kendi ruhunu göremez ki. Kendi ruhunu hesaba katmaz yani. Her şeyi bilgisayar mantığıyla bir hesap kitap üzerinden yürütmeye kalkar yani.
Bu legoterapide diyorlar ki hocam, eğer maymunlar bilseydilerdi ki büyük bir ideale hizmet ediyorlar. Hani bu özellikle aşı maşı çalışmalarında
evet.
Deneniyor ya bunlar. Bunlar haline şükrederdi ama şimdi zavallı hayvanlar amaçsız bir şekilde bizi niye ezil ediyorsunuz? Bizi sabah akşam niye iğne vuruyorsunuz diye feryat ediyor hayvancıklar.
Evet.
Dediğiniz gibi hocam yani hayvanlarda olan her şey bizde var. Ama bizde ekstra bir şey var. Kalp, ruh, ahlak dediğimiz, din dediğimiz bu fazlalıklar. Eğer bunlar olmazsa zaten insan dediğiniz gibi bitkisel hayat diyoruz mesela değil mi hocam?
Evet.
Adam hiç yani konuşmuyor, bir ahlaki faaliyet yoksa. Ona biz hani bazen hocam Türkçe'de bir kaba tabirle ot gibi insan deriz ya.
Evet.
Yani kimseye faydası olmayan insan manasına. Zaten hocam bunu söylüyor.
Hocam tam burada bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi National Geographic çok izlerim ben. Şimdi National Geographic'te mesela orangutanlarla ilgili belgesel. Orangutanlar hocam şey, Endonezya'da özellikle o bölgede çok yaygın. Evrim teorisi açısından da insana en yakın kategoride görülür. Hatta sözlük anlamı orangutanın da yaban adam demek.
Yaban adam. Adam ama yabani adam.
Adam ama yabani. Şimdi şeye göre National Geographic diyor ki orangutanlarla insanlar arasında %97 genetik benzerlik vardır diyor. Fark ne kadar?
%3.
%3. Şimdi
yok
peki.
Yok gibi neredeyse.
Tamam. Eyvallah, bir şey demeyelim burada. Burada bir şey demeyelim. Peki ama bu %3 fark nicelik olarak küçük de nitelik olarak mesela orangutanlarda sanat var mı? Kültür var mı? Din var mı? Bilim var mı? Zanaat var mı? Yok. Demek ki o zaman nicelik olarak küçültüyorsun bir şeyi %3 diyorsun ama nitelik olarak orası bütün sonucu orası belirliyor.
Şurası da var kıymetli hocam. Doğru. %97 benzerlik olmamız normal. Çünkü dedi ya İmam Gazali. Hayvanda olan her şey bizde var. %100 benziyoruz. Yani
evet.
Yeme, içme, cinsellik, uyku.
Evet.
Hepsi aynı. Ama bizim görünmeyen o tarafımız var ya.
Evet.
Şimdi batın hocam, tarafımız.
Evet.
Onu ama görmediği için modern psikoloji yok diyor.
Yok diyor.
O zaman aynı oluyoruz hakikaten.
Evet. Yani o %3'ü hocam rakam olarak küçük, nicelik olarak küçük, kemiyet olarak küçük ama nitelik olarak, keyfiyet olarak çok büyük. Şimdi bunu rakama indirgediğin zaman hocam birdenbire ben de orangutanlar ne farkım olur ki dersen o zaman yemekle, içmekle, cinsellikle, uyumakla, gezmekle, tozmakla sadece zaman geçen bir varlığa dönüştürebilirsin kendini.
Orası öyle, bir de dediğiniz gibi mesela hocam siz kartvizit bastırsanız telefon numaranızın orada bir tanesi yanlış yazılmış. Bir rakam yanlış yazılmış olsa.
Evet.
Matbaa şunu diyebilir mi? Ya Ali Rıza Bey, burada işte 9 hanenin 8'i doğru, bir tanesi yanlış, ne olacak canım?
Evet.
Dese o kartvizit hiçbir işe yaramaz yani.
Evet.
Yani bir rakam bile bazen çok şey değiştiriyor. O da ayrı bir dediğiniz gibi konu. Hocam İmam Gazali şöyle devam ediyor. Şimdi dedik ya, yani insan hayvandan farklıdır, üstündür. Hatta diyor ki İmam Gazali, bu fark diyor, hayvanlar arasında bile vardır. Mesela at eşekten üstündür. Çünkü eşek yük taşımak içindir. At ise savaşlarda ve diğer zamanlarda üzerine binmek içindir. Bununla beraber ona eşek gibi yük taşıma gücü de verilmiştir. Üstelik ata koşma ve süratli yürüme gibi özellikler de verilmiştir. Yani İmam Gazali diyor ki ya kardeşim sen bırak diyor, İnsanla hayvanı karşılaştırıyorsun.
Evet.
Ya, o çok farklıdır. Kaldı ki her hayvan da bir değildir. Ve burada at ve eşek örneğini vermiş. Bunlar çok bilindiği için o kültürde. Bugün evet. Bizim çocuklarımız atı biliriz de eşek sanki hocam Ece artık unutuldu gitti.
Evet. Teknoloji değiştikçe her şey değişiyor. Tabii hocam insanı böyle hayvana benzetme ama insanı makineye benzetme de epey eski zamanlarda. Lametri diye bir filozof var. 1751'de ölmüş. 18. yüzyıl filozofu. Mesela onun insan tasavvuru hocam makine insan. Niye? Ruhu yok sayacak çünkü. İnsanı sadece gelişkin bir makine olarak tanımlıyor yani. Materyalizmin yaklaşımı böyle. Ve bu yaklaşım aynı zamanda ateizm için de bir referans oluyor.
Allah yok, bu determinist bir şey.
Ben zaten makineyim. Ben zaten makineyim. Ruhum yok. Ruh
onu
yoksa.
Şöyle açıklıyor hocam. Ruh yoksa hormonlar vardır. Yani insanın beynindeki hormonsal değişimler duygularımızı değiştirir. Bizi inançlı, inançsız, güvenilir veya güvenilmez, yalancı, dedikoducu veya normal insan yapar. Bu ilahla, tanrıyla, dinle alakası yok. Sizin beyninizde hocam bazı yalan hücreleri fazla aktif veya kalıtsal olarak sizde ne bileyim işte kurnazlık hücreleri fazla. Yani sizin ruhunuz değil de o beyindeki hormonlar sizi etkiliyor diyorlar hocam.
Evet öyle diyor ama orada hocam işte bilinç kavramı psikolojinin bu tarz yaklaşım, biyolojik, nörobiyolojik yaklaşımları alt üst eden bir kavram oluyor yani. Şimdi bir de bilincin derinliğine gittiğinizde bir tarafta bilinçaltı var, öbür tarafta bilinçüstü de var. Onları sabah kattığınızda bütün oyun bozulmuş oluyor. Her şeyi benzetebilirsiniz ama bilinci o tarafa benzetme şansına sahip değilsiniz yani.
Hocam Mevlana buyuruyor ki bütün bu kainatlar diyor insanın kalbi ve ruhu yanında küçük kalır. O bizim bilinç de diyelim hocam bizim ruhumuz, bilinç çünkü ruhla olan bir şey. Evet. O kadar muazzam ki bütün şu kainat sizin veya benim ruhumun yanında küçük kalıyor. Hocam bunu anlamak zaten mümkün değil dediğiniz gibi. Derinlemesine yani anlayabiliyoruz bazı şeyler ama çok derinlemesine anlamak zaten mümkün değil. O yüzden psikologlar din olmadan hocam adım atamıyorlar. Bu laik psikologların bir kısmı da çaresiz kaldığı için Budizm'e, işte yogaya, bilmem meditasyona sığınarak yine hocam farkına varmadan bazı dini kaynaklı bilgilerden istifade etmeye çalışıyorlar.
Yani şey oluyor, ruhunu arayan bir psikoloji çıkıyor karşımıza herhalde hocam yani. Ruhunu inkarla başlamıştı yani.
Freud'la.
Evet, daha önce de William Wundt mesela laboratuvarda araştırma yaparken evet, deneysel çalışmalar yaptığında o mesela ruh kavramı yerine bilinç kavramını öne çıkartıyor ve onun üzerinden bir yürüyüş yapıyor. Ama ondan sonra gelen Watson o da deneysel yaklaşımı benimsiyor. O bilinç kavramını da kabul etmiyor. İnsanı şey olarak görüyor, emme basma tulumba gibi görüyor. Dolayısıyla etkiye tepki gösteren, otomatik hareket eden bir şey olarak görüyor. Bilinci yok sayıyor yani. Hmm. Ama ilginç. Mesela Watson daha sonra üniversiteden atıldıktan sonra asistanıyla kırıştırdığı için üniversiteden atılıyor. Atıldıktan sonra reklam dünyasına geçiyor. Reklam dünyası hep aslında insanın bilincini oynayan bir dünya. Öyle değil mi hocam?
Öyle.
Yani bilincini yönlendirmek, manipüle etmek üzerine kurulu.
Tabii. Şimdi hocam dediğiniz gibi bir de şu var. Mesela Freud yüksek miktarda şey kullanıyor, bu uyuşturucu.
Kokain. Yani
kokain kullanıyor çok yüksek oranda, çünkü onda bir herhalde...
Çünkü çene kanseri vardı, çok acı veriyordu.
Bunu söylemiyor hocam mesela onun hayatını yazanlar. Varsa yoksa onun psikolojik teorilerini söylüyorlar. Halbuki bu adam uyuşturucunun tesiri altında bunları söylemiş. Dediğiniz gibi içinde bulunduğu ortam da tamamen ahlaki olarak hedonist tipler arasında bulunmuş. Şimdi böyle olunca bunu göz ardı ederek sanki adama vahiy gelmiş gibi, peygamber gibi, haşa. Görüşler hocam tartışılmazdı biliyorsunuz. Neredeyse bir 100 sene adamın her görüşü kabul ediyor. Yeni yeni artık şu anda biliyorsunuz Freud'u.
Evet, mesela Amerika'da sağlık sigortası, kamunun sağlık sigortaları klasik psikanalize dayalı tedavileri kabul etmiyor. Şu onlar anda. Karşılamıyor yani.
Artık bunun ilimsel olmadığı ortaya çıkıyor.
Evet, bilimsel ve işlevsel olmadı. Fakat şey dünyasında hocam, sanat dünyasında çok büyük bir karşılığı oldu. Klasik psikanalizin cinsellik ama kural tanımaz cinsellik. Hı hı. Ve saldırganlık. Dikkat edersek film dünyasında hocam çok büyük ölçüde bu ikisi üzerine kurulu ve sanat dünyası üzerinden kitlelerde çok derin bir etkisi oldu psikanalizin. Doğrudan bir psikolojik kuram olarak etkisi diyelim ki daha çok psikolojiyle ilgilenen çevre üzerinde, ama sanat dünyası üzerinden çok daha derin bir etkisi oldu.
Hocam esasında bu evet sanat, sinema psikolojik olarak hocam çok önemli bence sahalar. Çünkü burada kötü niyetli insanlar insan psikolojisinin ayarlarını çok rahat bozup hedonist, bencil, narsist insan tipini sanki hocam özendiriyorlar.
Tabii. Mesela bazı muhafazakarlar da yaygındır ya hocam. İşte ben işte TÜBİTAK kitaplarını okumam ya da National Geographic okumam ya da işte şunlar okumam, niye? Bunlar beni şey der, dinden uzaklaştırır. Peki seyrettiğim filmler?
Daha kötü.
Daha derin bir iz bırakıyor sende.
Hocam esasında bu sinema dünyasını İbn Arabi Hazretleri, özür dilerim, keşfetmiş. Alemi hayal diyor hocam. Biz hocam hayal kurmayı falan böyle hani çok basit, önemsiz görürüz ya. Esasında hocam şu film sektörü tamamen hayal dünyası üzerinde. Hayal dünyasını harekete geçiren, oradan üretim yapan bir sektör hocam. Sufiler hocam bu konuda biliyorsunuz, rabıta biliyorsunuz bir hayal kurmadır.
Evet.
Güzel bir insanla beraber olduğumuzu düşünürsünüz. Esasında hocam reklam sektörü devamını çok görüyorum. Mesela bir kola açıyorsunuz veya herhangi bir maden suyu, alakasız da oluyor bazen. Bir anda Bahamalarda palmiye ağaçlarının altında böyle meltem rüzgarları sizi okşuyor sanki hocam. Alt tarafı basit bir maden suyu içiyorsunuz ya. Yani sizi böyle hayalinizi değiştiriyor sanki hocam.
Evet. Şeydi hocam, psikolojide de bir özel teknik olarak uygulanıyor bu. Yönlendirilmiş imgelem tekniği deniyor. Bu mesela diyelim ki tasavvuf geleneğindeki hocam tefekkür mevti, ölümü düşünmek. Bu da psikoloji diliyle söylersek yönlendirilmiş bir imgelem tekniğidir. Ama tabii tasavvufta, yani günümüzde böyle insanlar hep tefekkür mevti biliyor da, yani tefekkürü mevt sadece yok. Tefekkürü sema da var.
Her şey var.
Tefekkürü su da var. Yani her şey tefekkür edilir bu anlamda. Ve orada hayal gücünün de şeyi var. Olaya dahli var yani. Hatta Mevlana bir yerde söylüyordu. İnsan ateşler içerisinde yaşasa bile hayal gücüyle birlikte orada kendine bir yaşam alanı üretebileceğini söylüyor yani.
Eyvallah. Yani diyor ki hocam, eğer diyor sizi bir yılanın şeyini atsalar, yılan şeyini bir kuyuya atsalar, hayalin güzelse diyor.
Evet.
Orada sen diyor huzurlusun. Eğer gül bahçesinde otursan diyor, hayalin kötüyse sen diyor orada işkence çekersin, azap görürsün diyor hocam. Yani tefekkürün ve düşüncenin, hatta şöyle diyor hocam yanlış hatırlamıyorsam bir yerde, gülü düşünüyorsan sen gül bahçesisin.
Evet.
Dikeni düşünüyorsan diyor, bu hocam eskiden hamamların külhanı olurdu. Tezik yakılan. Sen külhana layık bir odun parçasısın diyor. Sobaya layıksın diyor hocam.
Evet.
Anlaşılı tabirle. Hatta hocam bu tefekkür öyle şeyler söylüyor ki Mevlana Hazretleri. Sen diyor düşün dünyasından habersizsin. Sen bir eşek yavrususun diyor hocam. Hakikaten böyle kızıyor bazen. Yani tefekkürden, düşünceden anlamayan insanlara. Hocam tam da bak şimdi Gazali de aynı şeyi söylüyor. Şimdi dedi ki hocam, at eşekten daha üstündür.
Evet.
İnsan hepsinden üstündür. Ama insan at seviyesine düştüğü gibi at da diyor eşek seviyesine düşebilir. Şöyle diyor hocam.
Evet.
Eğer at kendi üstünlüklerini yitirirse eşek seviyesine iner ve sırtına palan vurulur. Bu ise onun için bir noksanlık olur. Yani hocam at, at vazifesi görmüyorsa, yani savaşta koşmuyorsa, sizi koşturamıyorsa, o zaman artık o at yük hayvanı olur sadece. Ve eşek gibi sadece yük taşıma yarar diyor hocam. Ne kadar ilginç. Gazali Hazretleri çok güzel çözümler buldu bizim bu efendim sıkıntılarımıza. Ama hocam bu ara ilk bölümde doldurmuşuz bayağı. İsterseniz bir araya girelim. İkinci bölümde devam edelim inşallah.
Olur hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisinin ikinci bölümünde beraberiz. Yeni katılan dinleyicilerimiz için Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Şimdi hocam çok güzel bir şey okuduk. Dedi ki eğer at kendi üstünlüklerini yitirir ise eşek seviyesine iner ve sırtına palan vurulur. Bu ise onun için bir noksanlıktır. Bazı kimseler insanın yemek, içmek, uyumak ve cinsi münasebette bulunmak için yaratıldığını zannediyorlar.
Evet.
Bazı kimseler de insanın galip gelmek, yenmek ve hakimiyeti altına almak için yaratıldığını zannetmişlerdir. Her iki şekilde düşünenler de yanılmıştır diyor. Çünkü yemek, içmek, uyumak ve çiftleşmek gibi özellikler hayvanlara da verilmiştir. Devenin yemesi insanın yemesinden daha fazladır. Şimdi hocam deve geçen bir yerde okumuştum. 10 dakikadan daha az bir vakitte 150 litre su içiyor.
Biz bir litre su içsek herhalde patlarız yani.
Ya şimdi hocam eğer dünyaya gelmek, yeme içmekse bir fil de bizim kadar, bizim kütlemizin 3 mislini günde ot olarak yiyor evet. Mesela. Şimdi yeme içme ve diğer zevkler, maddi zevkler eğer ölçüyse biz hayvan kadar bile değiliz esasında.
Evet, mesela onlarla hocam, yarışamayız yani bu konuda.
Şimdi hocam bakıyorsunuz mesela bir manda iştahla hocam akşama kadar, hocam sabah başlıyorlar mübarekler, akşama kadar başka hiçbir işleri yok. Hocam biz kaç dakika yemek yiyebiliriz? 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika diyelim yani. Bir saat yersek herhalde işkence olmaya başlar yediklerimiz.
Evet.
Hocam şimdi burada bence psikoloji çok güzel cevaplar var. Ey psikolog diyor, sen diyor insanı hayvanla eş tutma. Doğru. İnsan aklını kullanmaz, kalbini kullanmazsa at seviyesi düşebilir.
Evet.
Nitekim böyle çok insan da var piyasada. Tek derdi var. Yemek, içmek, eğlenmek hocam. Yaz tatiline gitmek. Başka hiçbir kaygısı, hiçbir ruhani varlığı yok. Zaten bunlar yaşayan ölü diyor sufiler.
Evet. Onun için hocam Mevlevilikte yola yeni girenlere can adı veriyorlar yani. Yani kalbi canlanmaya başladı.
Ha. Yeni hayat
buluyor.
Emaresi.
Evet, gösteriyor.
Empati yapacak, merhameti gelişecek, evet. Paylaşmayı öğrenecek insan olsun. Yoksa dediğin gibi aslan payı diyoruz değil mi? Mesela aslan ne yapıyor hocam? Büyük aslan.
Zorla böyle. Alıyor.
Yani belgeselde siz benden evet. Çok seyrederim. Kükreyerek geliyor. Önce oturup avlanan hayvanın en iyi yerini, hatta avlamasa bile.
Evet.
Önce yiyor. Artanın da diğer işte aslanlar yemeye başlıyor. Bu hocam tasavvufi ahlaka aykırı.
Evet.
Yani aslanlarda ihsar diye bir şey yok herhalde benim bildiğim.
Yani bu hedonizm işte hocam. Şimdi karşımıza şey olarak çıkıyor. Tüketim kültürü olarak. Nedir? İnsanın sadece hazlarının peşinden gitmesi. Ama sonuçta hocam hazlarının peşinden gitmesi insanı mutlu etmiyor. İlginç. Çünkü hazlarda bir yere kadar doyum artıyor. Haz artıyor. Ama bir noktadan sonra diyelim ki yemek, içmek. Bir noktaya kadar insana şey veriyor. Canına can katıyor. Veya zevk veriyor, keyif veriyor. Ama bir noktadan sonra artık insanı hasta etmeye başlıyor yani.
Bıkkınlık da veriyorsun aslında.
Evet. Dolayısıyla şey doğal bir şey değil. İnsana uygun bir şey değil yani.
Belki,
hayvanlar mesela hocam biyolojik sistemleri çalışıyor. Haddinden fazla yemiyor mesela kolay kolay hayvanlar.
Ve yese bile ona göre biyolojik sistemleri. Yani
evet.
İnek akşama kadar ot yese dinlemeden koyunlar da böyle mesela. Yani belki günlük 4-5 saat en az, belki 7-8 saat otluyor bunlar.
Ama mesela diyelim ki hocam aslan stok yapmıyor yani. İhtiyacı olduğu zaman avlanıyor. Stok yapanlar var. Mesela diyelim ki kutup tilkisi hocam stok yapar.
Yapmak zorunda.
Ama evet yapmak zorunda çünkü başka türlü yaşamda kalma şansı yok yani. Ya da ağaç kakanlar hocam. Ağaç kakanlar ağacı gagalıyor.
Evet.
Niye? Sadece yuva yapmak için değil. Diyelim ki meşe palamutlarını topluyor hocam. Başka tohumları topluyor. Oraya şey diyor.
Allah
sıkıştırıyor
Allah.
Oraya. İhtiyacı olduğu zaman gidip oradan yiyor.
Oraya başka hiçbir hayvan da tırmanamıyor değil mi?
Karga hocam dehşet. Yani 800 farklı noktayı hocam şey stok yapabiliyor.
Karga.
Karga. Felaket zeka hocam yani. Sonra onların büyük çoğunluğunu buluyor. İlginç hocam. Hepsini bulamıyor.
Ha.
Ama bu sayede o tohumlar da ormanda farklı yerlere yayılmış oluyor.
Eğer hepsini bulsa hepsini yediği için
evet.
Yayılma olmayacak.
Evet, sincap da öyle mesela. O da stok yapıyor ama o da hepsini bulamıyor. Ama bereket bu sayede tohumlar daha geniş bir alana yayılmış oluyor.
Şimdi hocam bu bencillikle alakalı bir maymun deneyi var. Bilmiyorum hiç dikkatinizi çekti mi? Hocam bu yerleri maymunla saldırıyorlar biliyor musunuz? Maymunun eline girecek kadar bir kayaya uyuk yapıyorlar. Ama kayanın diğer tarafı ulaşılabilir şekilde. Oraya bir maymunun sevdiği bir meyveyi koyuyorlar. Mesela Hindistan cevizi mesela. Şimdi maymun elini sokuyor. O Hindistan cevizini yakalıyor. Ama geri çıkaramıyor tabii. Eli büyüdü ya. Şimdi bıraksa
elini alabilecek.
Kurtulup gidecek. Hayvan onu bırakamıyor. Ve gelip yerler maymunu alıp götürüyorlar. Şimdi hocam çok ibretlik bir şey ya. Biz de bazen dünyevi menfaatlerle yapışıyoruz ki.
Evet.
Eğer bırakamazsak aynen maymun gibi. Yani ömrümüzü o basit menfaatler peşinde haram helal demeden kulak yiyerek devam ettiriyorsak hocam maymun gibi o bizim helakimize sebep oluyor.
Evet, bizde de ne oluyor hocam? İnsanlar sağlığını riske atacak kadar bir yoğunlukta çalışıyor.
Ya o da bir şey o
yani. O da maymun. Tabii yani evet onu bırakamamak yani. Sonuçta elbette insan çalışmalı ama sağlığını da korumalı. Yani denge var. Ama o dengeyi korumadığında bizde şey hocam tüketim kültüründe tüketimlerini size sadece haz için değil bir gösterge olarak da bir kimlik göstergesi oluyor. Bir statü. Nasıl statü? Şimdi hani Nasrettin Hoca kürküyle bir yere gittiğinde İzzet ve İkram'la karşılaşıyor ya.
Ye kürküm ye diyor meşhurdur.
Şimdi o ben önceki kısmı düşünüyorum. Kürtle birlikte gitti ya. İtibar bu yüksek üst düzey eşraftan birisi diye görülüyor. Şimdi insanlar günümüzde hocam tırnak içinde eşraftan görünmek için de harcama yapıyor. Yani gerçekte ona ihtiyacı yok.
Evet.
Diyelim ki öyle bir telefona ihtiyacı yok ama çok lüks bir telefon alıyor. Sebebi ne? Şey desinler.
Hocam gücü de etmiyor bazen. Mesela bu şey gelirine göre
tabii
yapabilmesi mümkün değil. Adam bütün maaşını yemiyor, içmiyor. O arabanın masraflarını harcıyor. Sadece bir yere gittiğinde yüksek statülü bir adam gelsin.
Yani.
Veya cep telefonu dediğiniz gibi.
Evet.
Bakıyorsun öğrenci bir insan sıradan bir ikinci el telefon bile işini görecekken para biriktirip en iyisini alıyor mesela. İş adamında olmayan cep telefonları şimdi öğrenci kardeşlerimizin elinde geziyor.
Evet. İşte bu gösteriş toplumu olarak da tanımlanıyor hocam modern toplum. Gösteriş toplumu. Mesela bunun bir şeyi de hocam tezahürü de ünlü olma motivasyonu. Mesela
bu hayvanlarda yok hocam onu söyleyeyim. Benim bildiğim hayvanlarda
yok hayvanlar öyle bir derdi yok. Sahici insanların da yok. Mesela Erich Fromm hocam şey diyor. Ne zamandan beri insanlar ünlü olma sevdasına tutuldular? Bu da hocam aydınlanma felsefesinden sonra. Bunu biraz daha derinlemesine analizini yapıyor. Ünlü olmak diyor, bilinir olmaktır diyor. Çünkü öldüğü zaman yok olacağına inanıyor.
Esasında hocam bizim sufiler bunu çok önceden keşfetmişler bu hastalığı, riya hastalığı. Gösteriş hocam sen niye gösteriş yapar? Ben size şimdi niye dinimle gösteriş yapıyorum? Ya Rıza hocam ben çok güzel namaz kılarım ha. Bak haftanın da işte belli günler oruç tutarım ha. Diyerek ya ben normal bir insan değilim Ali Rıza hocam lütfen beni unutma. Ben biraz farklı bir insanım. Hatta bu farkımı da sen sağa sola yayarsan da sevinirim.
Evet.
Bu benim bilinirliğimi artırır. Şimdi hocam bunu modern zamanlarda Facebook'ta paylaşarak resimlerimizi hayır yaparken, hacca giderken ne bileyim bir yetim görünce onu yetimi başına okşamak için değil de
evet.
Bir elimizle başına okşamak, diğer elimizle de selfie çekmek için yapıyoruz maalesef. Şimdi esasında hocam bu bilinme hastalığı, bunu İmam Gazali de söylüyor. Nefsin diyor en büyük aldığı zevk bilinmektir.
Yani bugünkü dille ünlü olmak.
Ünlü olmaktır. Hatta insan diyor mesela bir yerde diyor 3-5 kişi şey oynasalar, satranç oyunu oynasalar. Siz de çok usta bir satranç ustasısınız. Patlarsınız diyor. Orada diyor söylemek için. Bak kardeşim bu böyle hareket yapma. Şöyle yap. Veya bir yerde insanlar 3-4 kişi dille anlaşmaya çalışıyorlar. Diyelim Çince. Anlaşamıyorlar. Çinli gelmiş. Siz de hocam çok iyi Çince biliyorsunuz. İnsan patlamaz mı? Gelin kardeşim o sizin bilemediğiniz şeyi ben çok harika biliyorum.
Evet.
Size yardım edeyim hem de benden istifade etmiş olursunuz. Hocam bu rüya hastalığını sufiler çok eskiden keşfetmişiz aslında. Bizde çok var bu. Herkes de var.
Evet. Şimdi artık hocam gösteriş bir şey dönüştü yani. Toplumsal yaşam tarzına dönüştü.
Eskiden biraz daha ferdiydi bu.
Eskiden bireysel düzeyde ve marjinal insanlardaki o gösteriş şimdi bir yaşam tarzına dönüşmüş olması çok dehşet verici. Ve bu egosantrik bir insan, ben merkezli bir insan. Mesela yapılan bir araştırma hocam Amerika'da çok fazla selfie çeken erkekler narsist olma ihtimali çok yüksek. Çok fazla selfie çeken.
Çünkü kendini önemsemiş oluyorsun bir bakıma.
Ve o kendine tapınmanın ötesi, tapınmak gibi bir şey de oluyor hocam. Şimdi bakıyorsunuz bir profile sosyal medyada, Instagram'da diyelim ki neredeyse bütün şeyleri selfie.
Hayatı selfie.
Hayatı selfie. Şimdi bir de şu, o bütün dünyaya kendini merkeze koyarak görmek istiyor. Evet. Bütün dünyanın onun etrafında dönmesini istiyor. O şeyde fotoğrafta kenardaki bir kişi ya da yandaki kişi olmak istemiyor. Merkezdeki kişi olmak
hatta
istiyor.
Hatta hocam bazı filmlerde hani böyle bu seri katiller haber olmak için öldürüyorlar. Haber yapılmasa adam vazgeçecek o katliamdan. Haber yapıldığı için hoşuna gidiyor. O gazeteyi alıp biriktiriyor mesela.
O bir film vardı unuttum hocam. O dediğiniz tam bu temayı işliyordu yani. Gazeteler haber yapmama kararı almıştı Amerika'da.
Adam
o filmde. Adam uzun bir zaman şey işlemedi yani.
Cinayet işlemedi.
Cinayet işlemedi. Cinayetlerine 15 yıl mı ne falan bir ara verdi. Ara verdiği şuradan anlaşılıyor. Sonra tekrar bir vesileyle paylaştı. Tabii gazeteler için de medya için de böyle haberler şey. Hemen üstüne atlanılacak haberler yani.
Hocam bir adam böyle riyakar rolü bir adam kavga etmiş bir akrabasıyla dayanamamış yaralamış adamı. Sonra tabii hem korkmuş hem ölür falan diye hemen ambulans çağırmış. Ambulansa koymuş akrabasını. Kurban demiş aç demiş onun şeyini demiş. Yani biraz ötsün de herkes görsün ne olduğunu yani. Biliyorsunuz ambulanslı.
Ambulanslı sesini.
Evet.
Alarmını.
Alarmını. Siren sesini aç da demiş. Böyle guru guru da gitmeyelim. Herkes bir baksın yani.
Vay,
sonra anlatacağım
vay, millete. Vay vay
adam
vay
hastaneye gitti.
Vay vay.
Şimdi hocam nefsi emmare de biliyorsunuz kötülükten de şöhret yakalamaya çalışıyor insanlar. Hani riyada hocam pozitif bir şey kullanıyorsunuz. Mesela sizde olmadığı halde bende olmadığı halde cömertlik varmış gibi. O kötü de hocam nefsi emmare de en aklı hayale gelmedik kötü işler dahi bir faziletmiş gibi kabul ediliyor. Ben çok adam öldürdüm ha. Benim çok leşim var falan der ya hocam bazen böyle.
Evet.
Mahkumlar. Tabii hocam bu demek ki şunu hocam diyebiliriz buradan. Yani insanda hayvanda olmayan çok güzel haset olduğu gibi hayvanda olmayan çok kötü hasetler de var.
Evet insan o anlamda diyelim ki tilkide hocam sadece tilkilik var. Öküzde sadece öküzlük var.
Bir de tilki bazı hayvanlara karşı, herkese karşı da değil.
Değil ama insanda tilkilik var, öküzlük var, domuzluk var, kurtluk var. Yani insan eğer kendine mukayyet olmazsa bunlar harekete geçer. Hastalıklar da böyle hocam. Hastalıklarla ilgili mikropların hemen hepsi zaten bizde şey olarak varmış hocam. Potansiyel olarak varmış. Ne zaman harekete geçiyormuş? Ne zaman bağımlılık, bağışıklık sistemi bir zaafa uğrarsa o zaman en önde olan hemen harekete geçiyor yani.
Hocam bunu İbn Arabi'de gördüm ben. Diyor ki insan camia varlıktır, toplayıcı varlıktır. Şu demek hocam bu. Şimdi hocam bize karınca huyu var, kuştan bir parça bizde var. Efendim işte balıktan bizde bir balıklık da var.
Evet.
Onun şu faydası var. Mesela hocam bir aslan denizdeki balığı hiç merak etmez. umurunda bile değildir. Çünkü aslanda hocam balık ruhu yok. Bir aslan belki hocam karınca da hiç merak etmez. Ona evet. Karınca yani aslanın merak ettiği hayvan sayısı 5'tir 10'dur değil mi? Ormandaki yiyebileceği hayvanları merak eder. O kadar. Hocam bizde ise bütün kainattaki her şeyin ufacık bir nüvesi bizde olduğu için biz hocam karıncanın hayatını merak ediyoruz mesela. Yerin altına kamera koyup karıncayı seyreden ilim adamları var. Ömrünü maymunları izlemeye adayan, ömrünü yıldızları izlemeye adayan insanlar var. Demek ki bizde her şey var. Hoşça bak zatına, zübde-i alemsin sen diyor ya
evet. Şeyh Galip.
Sen alemin özü sensin. Küçük alem. Hatta hocam bazıları büyük alem diyorlar. Alem küçüktür. İnsan bu alemden daha büyüktür diyor hocam. Ben hocam bunu şu açıdan önemsedim. Esasında bizde bütün bu özelliklerin olması kötü değil. İyi kullanırsak.
Evet.
Yani biraz tilkilik olması hocam, biraz kurtluk olması o hayvanları merak edip araştırmamız açısından hocam faydalı esasında.
İşte insan doğru yolda kullandığı zaman bunlar birer enerji olarak kullanabiliyor. Çünkü insanın hayatta kalması için de bunlara ihtiyacı var yani. Soru şey, bunları işte bir ahlaki bir çerçevede kullanabilmek yani. Şimdi bir insanın öfkesiz olması da kötü bir şey değil
tabii,
mi hocam?
Tabii.
Ya da aseksüel deniyor hocam. Yani şey yok, cinsel hocam. Herhangi bir yönelimi yok yani. Cinsellikle hiçbir ilişkisi yok yani.
Bu da tasvip edilmiyor hocam.
Bu da tasvip edilmiyor. Tabii. Yani bir insanın yemekten içmekten kesilmesi de yani bunlar sonuçta insanın tabiatında olan şeyler. Yanlış olan bunların bir tanesinde aşırıya gitmek ya da hepsinde aşırıya gitmek yani dengeyi bozmak.
Hocam benim şöyle bir yani bayağı inceledim bu Hristiyanlık mistisizmini, Yahudiliği falan, Budizmi. İslam hocam ve tasavvuf, sufiler insanın hocam fıtratının ayarlarını bozmadan ölçülü şekilde yaşamasını tavsiye ediyorlar. Yoksa dediğiniz gibi tamamen evlilikten uzak durarak dağ başında bir manevi aydınlanma arayışını tasvip ediyorlar
evet.
Hocam. Belki belli kısa süreler için olur da
dönemsel.
40 gün halvete girdiniz tabii.
Evet.
Ailenizi görmeyeceksiniz. Çoluğunuz, çocuğunuz, eşinizi görmüyorsunuz 40 günde. Veya malınızı zekatının %2,5'ünü çıkarıp veriyor ama hepsini vermek yok. Yani peygamberimiz tavsiye etmiyor.
Veya şey mülkiyete karşı çıkmak yok.
O da yok tabii. Böyle hocam bir denge dini desek sanki
evet.
Hata yapmayız.
İsviçreli bir tasavvuf aracıyla İslam'a giren Friedrich Schuh var. İsa Nureddin adını almış yani. O İslam kitabı var hocam. Orada çok dikkatimi çekmişti. İslam'ı denge dini olarak tanımlıyor yani.
Hocam İmam Gazali'de var ya. İmam Gazali diyor hocam, onu ben çok yerde kullanıyorum. İstikamet diyor dengedir.
Evet.
Hani Peygamberimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem beni Hud suresindeki o ayet kocattı.
Evet.
Festakim kema ümürte. Emredildiği gibi dosdoğru ol. Hocam o istikameti doğru olmayı dengeli olmak. Şimdi hocam mesela şurada 3 tane insan gördük. 3'ü de mağdur, fakir. Ama birisi çok fakir.
Evet.
Birisi çok az fakir. Şuna diyorsun 10 lira versem akşam ekmek alır yer. İşi görülür. Ama bu adam diyorsun 1000 lirayı hak ediyor. Çünkü bu adamın ihtiyacı çok daha büyük. Yetimleri var, ailesi geniş.
Evet.
Evi kira mesela. Diğerinin evi kendin mesela diyorsun 10 lira versem ekmek alır, evinde yer. Onun işi tamam. Hocam bu dengeyi korumak çok zor. Yoksa doğru olmak kolay. Herkese
evet.
1 lira vermek, herkese iyilik yapmak eşit şekilde o zor değil diyor İmam Gazali. Esas mesele diyor iyilik yaparken topuzun ayarını kaçırmamak deriz ya biz.
Evet.
Çıkardın hocam maaşını verdin ışıklardaki çocuğa. O da getirdi çetenin liderine verdi. Sen diyorsun ya yetim çocuk gördüm. Trafik ışıkları. Ya trafik ışığında yetim çocuk ne arasın? Olsa bile onu kişinin istismar eden başka bir çete lideri vardır herhalde diye hocam. İşte bu yani. Evet.
Evet. Hocam Rahman suresinde ben hep onu vurguluyorum. 7 ve 8. ayetlerde Allah göğü yükseltti, dengeyi ve ölçüyü koydu ki o dengeden sapmayasınız.
Hocam o zaman şöyle bitirelim programı. Vakit daha bitmek üzere. Dengeyi hocam koruyan bir psikoloji.
Evet.
Taraftarıyız. Evet. Öyle değil mi hocam?
Dengeli psikoloji. Dengesiz değil.
Dengeli tasavvuf psikolojisi diyelim.
Evet, evet.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze hocam. Sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisine bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.